Ayrım 23.
Bunu anlıyorum Carolyn. Ama sorduğun soru daha başka anlamlar da içeriyor olmalı. Çünkü ben bekarlıkla başa çıkmayı başardığımı zaten söylemiştim. Bana yol gösterebileceğini, beni doğru yere yönlendirebileceğini ummuştum. Kendimi gerçekten felce uğramış hissediyorum. Açıkçası duvarlara tırmanmaktayım ve aynı zamanda da çok korkuyorum. Ernest saatine baktı. Bak Carolyn, zamanımız doldu. Bir dahaki seansa kadar erkeklerle nasıl tanışabileceğin konusunda çeşitli seçenekler üzerinde düşünmeni istiyorum. Sonra birlikte her birinin avantajlarını ve dezavantajlarını değerlendiririz. Sana somut öneriler getirme veya senin deyişinle seni doğru yere yönlendirme konusunda kendimi hiç de rahat hissetmiyorum. Bu konuda bana güvenebilirsin. Defalarca yaşadığım bir şeydir. Hastayı böyle doğrudan yönlendirmek ender olarak ona yarar sağlar. Benim ya da bir başkası için iyi olan senin için iyi olmayabilir. Carol şapa oturmuştu ve öfke duyuyordu. Kıçımın kenarı, kendini beğenmiş herif diye düşündü. Bu seansı kesin bir ilerleme sağlamadan sona erdirmeye hiç niyetim yok. Ernest, bir hafta daha beklemek çok zor geliyor bana. Daha erkene alamaz mıyız? Seni daha sık görmeye ihtiyacı duyuyorum aslında. Unutma, ben iyi müşteriyim, nakit ödüyorum. Cüzdanını açıp 150 dolar saydı. Carol'ın parayla ilgili sözlerine sinirlenmişti Ernest. Özellikle müşteri sözünü çok çirkin buldu. Psikoterapinin ticari yönüyle karşı karşıya kalmaktan nefret ederdi. Carol'ın buna hiç gerek yok. İlk seansın nakit ödediğini hatırlıyorum. Ama bundan sonra her ayın sonunda sana fatura göndermeyi tercih ederim. Ayrıca çekle ödemeni de tercih ederim. Benim iptidai muhasebe yöntemlerim açısından daha kolay oluyor. Çekin işine gelmediğini anlayabiliyorum. Ne de olsa Vine'ın benimle görüştüğünü öğrenmesini istemiyorsun. Ama diyorum ki vezne çeki kullansam. Ernest randevu defterini açtı. Bir tek boş saati vardı. O da Justin'in iptal ettiği 8 randevusuydu. Ve o zamanı yazı yazmaya ayırmak istiyordu. Bunu şimdiden kararlaştırmayalım Carolyn. Şu aralar hiç zamanım yok. Bir iki gün bekle. Eğer hala beni önümüzdeki haftadan önce mutlaka görmek istiyor olursan telefon et. Bir zaman ayarlayayım. Kartımı al. Telesekreterime mesaj bırakırsan seni arayıp randevu zamanını söylerim. Senin araman iyi olmaz. Daha bir işe girmedim ve kocam da her zaman evde. Sahi, öyleyse karta ev telefonumu yazıyorum. Genellikle akşam 9 ile 11 arasında buradan arayabilirsin beni. Birçok meslektaşının aksine Ernest, hastalarına ev telefonunu vermekte sakınca görmezdi. Çok uzun zaman öğrenmişti ki, anksiyete hastaları için ona ulaşmak ne kadar kolay olursa genellikle o kadar az arıyorlardı. Carol muayenehaneden çıkarken son kozunu oynadı. Ernest'e dönüp sarıldı. Öncekinden biraz daha uzun, biraz daha sıkı. Adamın bedeninin gerildiğini hissedince, "Teşekkür ederim Ernest," dedi. Bir hafta daha beklemem gerekecekse böyle bir sarılmaya ihtiyacım olacak demektir. Bana dokunulmasına böyle ihtiyaç duyuyorum ki. Çok zor dayanabiliyorum buna. Merdivenden inerken düşünüyordu Carol. Hayal mi kuruyorum yoksa balık zokayı yuttu mu? O sarılmadan biraz olsun etkilendi mi acaba? Merdivenin yarısına kadar inmişti ki Fildiş rengi süveter giymiş olan jokingçi uçarak çıkmaya başladı basamakları. Geçerken az kalsın Carol'ı yere yıkıyordu. Son anda kolundan yakalayarak tuttu kadını. Sonra beyaz denizci kasketini ucundan tutup hafifçe yukarı kaldırarak gülümsedi. "Hey, yine karşılaştık. Özür dilerim. Az daha sizi düşürüyordum. Ben Jess. Galiba doktorumuz aynı. Vaktinizi aşıp onu oyaladığınız için teşekkürler. Yoksa seansın yarısını neden geciktiğime dair yorumlarla geçirirdi. Nasıl, bugün formunda mı bari?" Carol adamın ağzına bakı kalmıştı. Hiç böyle bembeyaz dişler görmemişti daha önce. "Form mu? Ha evet, formunda, formunda. Siz de göreceksiniz. Aa, ben Carol." Jess de basamakları ikişer ikişer çıkarken adamın arkasından baktı. Kıçı da pek güzelmiş. 12. Perşembe sabahı saat 9'a birkaç dakika kala Shelley altılı ganyan formunu doldurup zarfı kapatmış, sabırsızlıkla ayağını sallayarak Marshall Strider'ın bekleme salonunda oturuyordu. Şu Doktor Strider'ı atlattıktan sonra güzel bir gün vardı önünde. Önce Willy ve Paskalya tatili için eve gelmiş olan çocuklarıyla biraz tenis oynardı. Willy'nin çocukları artık o kadar iyi oynuyorlardı ki öğrencisi değil rakibi haline gelmişlerdi. Sonra Willy'nin kulüpte öğle yemeği. Biraz o tereyağlı ve anasonlu istakozdan ve belki pavurya suşisinden. Sonra da Willy ile birlikte 6. yarışı seyretmek için ver elini Bay Meadows. Willy ile Ernie'nin atı Tingaling Santa Clara yarışlarında oynuyordu. Tingaling, Shelley'nin pokerde en sevdiği oyunun adıydı. Majör minör 5 kağıtla oynanıyor ve oyunun sonunda $250 altıncı bir kağıt alınabiliyordu. Shelley ruh doktorlarından pek hoşlanmazdı. Ama bu Strider'a pek itirazı yoktu. Gerçi daha görmemişti adamı ama şimdiden ona büyük faydası dokunmuştu Strider'ın. Her şeye rağmen kendisini gerçekten seven Norma, faksları aldıktan sonra akşam eve döndüğünde evliliğini bitirmek zorunda kalmayacağı için öyle sevinçliydi ki dosdoğru Shelley'nin kollarına atılıp yatak odasına sürüklemişti onu. Bir kez daha sözler verirdi. Shelley terapiden yararlanıp kumar alışkanlığından kurtulmak için elinden geleni yapacaktı. Cinsel isteklerinin ardı arkası kesilmeyen Norma da Shelley'nin haftada bir gün tatil yapmasına izin verecekti. Şimdi diye düşünüyordu Shelley. Tek yapmam gereken bu Doktor Strider'ın seanslarına girmek. Ondan sonra özgürüm. Ama belki başka bir açıdan da bakılabilir. Başka bir şey daha olmalı. Norma'yı kandırmak. Tabii bu arada doktoru da kandırmak. Belli bir zaman, muhtemelen birkaç saat harcarken belki bir yandan da şu heriften gerçekten faydalanabilirim. Kapı açıldı. Marshall kendini tanıttı. Shelley'nin elini sıktı ve onu içeri davet etti. Shelley yarış formunu gazetenin arkasına saklayarak odaya girdi. Ve girer girmez de içerideki her şeye övgüler düzmeye başladı. Bayağı zengin bir cam koleksiyonunuz varmış doktor. Eliyle master parçalarını işaret ediyordu Shelley. Şu kocaman turuncu şeye bayıldım. Bir dokunabilir miyim acaba? Shelley zaten hamle etmişti bile. Ve Marshall'ın eliyle buyur etmesi üzerine zamanın altın kıyısını okşadı. Çok hoş. Ne kadar yatıştırıcı. Bahse girerim hastalarınız arasında bunu alıp evine götürmek isteyenler çıkıyordur. Hele şu tırtıklı kenarı var ya, aynı Manhattan'ın silüetine benziyor. Ya şu kadehler? Epey yıllanmışlar galiba. Hem de çok Bay Merriman. Yaklaşık 250 yıllık. Hoşunuza gitti mi? Eh, ben yıllanmış şarap severim. Yıllanmış kadehten anlamam. Değerli mi? Söylemesi güç. Antika şarap kadehinin piyasası yok pek. Neyse Bay Merriman. Marshall seansları açarken takındığı resmi tonda konuşmaya başladı. Lütfen oturun ve başlayalım. Shelley portakal rengi küreyi son bir kez okşayıp oturdu. Bir zamanlar Doktor Pend'in hastası olduğunuz dışında hakkınızda pek bir şey bilmiyorum. Bir de enstitü sekreterine derhal biriyle görüşmeniz gerektiğini söylemişsiniz. E tabii, her gün gazetede terapistinizin işi boka sardırdığını okumuyorsunuz ki. Neyle suçlanıyor herif? Bana ne yapmış şimdi? Marshall seans üzerinde daha sıkı bir denetim kurmaya çalıştı. Başlangıç olarak neden bana biraz kendinizden ve Doktor Pend'le terapiye niye başladığınızdan bahsetmiyorsunuz? Biraz yavaş doktor. Daha fazla odaklanmam lazım. General Motors gazeteye ilan verip elinizdeki arabada ciddi bir kusur bulunduğunu belirttikten sonra kusurun ne olduğunu da tüketiciye bilsin bakalım dememişti, öyle değil mi? Söylediklerine göre sizin ateşleme sisteminizde veya yakıt pompanızda veya otomatik viteste bir kusur varmış. Başlangıç olarak neden siz bana Doktor Pend'in terapisindeki kusurun ne olduğundan bahsetmiyorsunuz? Bir an afallayan Marshall hemen kendini topladı. Sıradan bir hasta değildi bu, dedi kendi kendine. Bu vaka bir tür sınav. Psikiyatri tarihinde telafi edici terapi görecek ilk hasta bu. Esneklik gerekiyorsa esnek olurdu Marshall. Geri sahada oynadığı günlerden beri rakibi anlama yeteneğiyle gurur duyardı. Bay Merriman'ın bilme hakkına saygı göstermeli diye karar verdi. Bilme hakkının gerektirdiklerini ver. Bir dirhem fazlasını değil. Haklısınız Bay Merriman. Psikanaliz Enstitüsü, Doktor Pend'in sık sık tamamen kendine özgü ve tamamen temelsiz olan yorumlarda bulunduğunu saptadı. Nasıl oluyor yani bu? Pardon, yani demek istiyorum ki hastalarının davranışlarına mübalağalı ve çoğunlukla da kafa karıştıran açıklamalar getiriyormuş. Hala çakmadım. Nasıl davranış yani? Bana bir örnek verseniz diyorum. Peki, örneğin bütün erkeklerin babalarına karşı bir tür eşcinsel arzu duyabileceğini söylüyormuş. Ne? Babalarının bedenine girerek onunla bütünleşmek isteyebileceklerini iddia ediyormuş. Vay, babalarının bedenine başka? Tabii bu arzunun başka erkeklerle yaşadıkları dostluk ve dayanışmada bir faktör olabileceğini de Doktor Pent'le çalışmanıza dair bir şey hatırlattı mı bunlar size? Tabii tabii, hatırlattı ya. Hepsi kafamda yeniden canlanmaya başladı. Çok yıl geçmişti de üstünden unutmuştum hepsini. Ama aslında hiçbir şeyi unutmadığımız doğru mu? Yani her şeyi, başımıza gelmiş olan her şey tavan arasında bekliyor. Öyle değil mi? Marshall başını sallayarak tamamen öyle dedi. Her şeyin zihnin bilinç dışı kesiminde tutulduğunu söyleriz biz. Şimdi bana o terapiden neler hatırladığınızı anlatır mısınız? Sadece şeyi, yani babamla yapma meselesini. Peki ya başka erkeklerle ilişkileriniz? Bu konuda bir sorununuz var mı? Büyük sorunlarım var. Shelley hala körlemesine gidiyordu. Ama yine de bir açının ana hatları yavaş yavaş belirmeye başlamıştı. hem de çok büyük sorunlar. Mesela birkaç ay önce bizim şirket battığından beri iş arayıp duruyorum. Ve ne zaman iş görüşmesine gitsem boka batıyorum. Karşımdaki hemen her zaman bir erkek oluyor tabii. Neler oluyor görüşmelerde? Fena halde çuvallıyorum işte. Perişan oluyorum. Galiba babamla şu bilinç dışı şeyden oldu bu. Nasıl perişan oluyorsunuz? Sahiden perişan oluyorum. Siz ne diyordunuz ona? Heh, panik. Hızlı hızlı soluyorum falan işte. Shelley Marshall'ın not almakta olduğunu gördü ve ücreti hesapladığını düşündü. Evet evet panik. En iyi ifade eden laf bu. Soluk soluğa kalıyorum. Su gibi terliyorum. Görüştüğüm adam da sanki kafayı yemişim gibi bakıyor bana. Herhalde içinden diyordur ki bu oğlan nasıl satacak bizim ürünlerimizi? Marshall bunu da yazdı defterine. Sonra da bana kapıyı gösteriveriyor. Ben diken üstünde oturuyorum. Onlar diken üstünde. Yani kaç zamandır işsiz kaldım. Hem bir şey daha var doktor. Bir de şu poker meselesi var. 15 yıldır aynı çocuklarla oynuyorum. Arkadaşça oynuyoruz. Ama adamın ayağından donunu alacak kadar da büyük paralar dönüyor. Bu aramızda kalacak öyle değil mi? Yani olur da bir gün karımla karşılaşırsanız söylemezsiniz değil mi? Sizin bir yemininiz oluyor değil mi? Elbette. Bu odada anlattığınız her şey bu odada kalır. Bu notları kendim yararlanmak için alıyorum. Ha bu iyi. Karımın ne kadar kaybettiğimi bilmesini istemiyorum. Evliliğim sallantıda zaten. İşte sonunda ayağımdaki donumdan da oldum. Şimdi düşünüyorum da doktor pende gittiğim sıralarda kaybetmeye başladım. Onun yaptığı terapiden beri yeteneğimi kaybettim. Çocuklarla ilişkilerimde güçlük çekmeye başladım. Hani demin konuşuyorduk ya öyle işte. Yani terapiden önce iyi oyuncuydum ben. Ortalamanın üstünde. Terapiden sonra bana bir haller oldu. Oyunda gergin oluyorum. Elimi belli ediyorum. Her oyunu kaybeder oldum. Sen poker oynar mısın doktor? Marshall başını hayır anlamında salladı. Konuşmamız gereken çok şey var. Sanırım önce doktor Penn'e gitmeye neden başladığınızı anlatsanız daha iyi olacak. Bir dakika ya önce bir bitireyim doktor. Şey diyecektim pokerin şansla ilgisi yok. Pokerde sinirine hakim olacaksın. Poker oyununun %75'i psikolojidir. Duygularına hakim olman, nasıl blöf yaptığın, blöfe nasıl karşılık verdiğin, iyi el gelince veya kötü el gelince gönderdiğin sinyaller. Farkında olmadan tabii. Evet meseleyi anlıyorum Bay Merriman. Rakipleriniz karşısında rahat değilseniz oyunda başarılı olamıyorsunuz. Oyunda başarılı olamamak demek, donuma kadar vermek demek. Çok büyük para söz konusu. Tamam, şimdi ilk olarak Doktor Penn'de niçin gitmiştiniz? O soruya dönelim. Evet, ilk olarak. Tarih nedir? Yani benim hesabımla pokerle işsiz kaldığım zaman arasında bu Doktor Penn ve de onun yanlış yorumları bana büyük paralar kaybettirdi. Çok çok büyük paralar. Evet, anlıyorum. Ama şimdi lütfen Doktor Penn'de ilk gidişinizin sebebini anlatın bana. Marshall artık seansın aldığı doğrultu karşısında paniğe kapılıyordu ki Shelley birdenbire uyumlu davranmaya başladı. Öğrenmek istediğini öğrenmişti artık. Birinci sınıf bir avukatla 9 yıl boşuna evli kalmamıştı o. Bu noktadan hareketle yaptığı hesaba göre doktorla işbirliği etmekle kaybedeceği hiçbir şey yoktu. Kazanacağı ise çok şey vardı. Klasik psikoterapi tekniklerine gayet iyi cevap verdiğini gösterebilirse mahkemede daha inandırıcı olacaktı. Böylelikle Marshall'ın sorduğu bütün sorulara açık yüreklilikle dost doğru cevap vermeye başladı. Doktor Pent'le yaptıkları terapiyi konu alan sorular haricinde tabii. O terapiden kesinlikle hiçbir şey kalmamıştı ki aklında. Marshall ailesiyle ilgili sorular sorunca derinlemesine geçmişe daldı Shelley. Annesinin onun yeteneklerini ve güzelliğini öve öve bitiremediğini, hiç durmadan projeleri üretip, hiç durmadan şapa oturan babasından ötürü sürekli hayal kırıklığı yaşayan kadıncağızın bir tek oğlundan medet umduğunu anlattı. Kendini tamamen oğluna adamış olan anasının hakkını yemek istemiyordu ama hayatındaki en önemli etkenin de babası olduğu kanaatindeydi. Evet evet diyordu Marshall'a. Doktor Penn'in babasıyla ilgili yorumlarını düşündükçe daha da allak bullak oluyordu. Tamam babası sorumsuz bir adamdı ama Shelley onunla arasında çok derin bir bağ olduğunu hissediyordu. Gençliğinde tapardı babasını. Ona ve arkadaşlarına poker oynarken, at yarışlarına giderken yanlarında olmaya bayılırdı. New Jersey'de otururlarken, Monmouth'a, Miami Beach'te tatil yaparlarken de Hillel ile Pimlico'ya gidilirdi. Babası her türlü müsabakada bahis oynardı. Tazı yarışları, Jay Ali, futbol, basketbol ve elinden her oyun gelirdi. Pico, poker, king, tavla. Shelley'nin çocukluğuna dair en güzel anıları arasında Pinocola'da babasının kucağında oturup onun yerine kağıt çekmek ve bunları düzenlemek vardı. Babası onlarla oyun oynamasına izin verdiği günse erkekliğe adımını atmıştı. 16 yaşındayken boyuna posuna bakmadan Pinocola'da dönen para yükseltilsin diye tutturmuştu. Bunu hatırlayınca içi ürperdi. Evet Marshall'ın yorumuna katılıyordu Shelley. Babasıyla kurduğu özdeşleşme çok köklüydü, çok kapsamlıydı. Sesi de tıpkı babasına benzerdi. Babasının söylediği bütün Johnny Ray şarkılarını o da söylerdi. Babasının kullandığı tıraş köpüğünü ve losyonunu kullanıyordu. O da tıpkı babası gibi dişlerini karbonatla fırçalıyordu. Ve o da yıkandıktan sonra birkaç dakika soğuk duşla kendine masaj yapmayı tek bir sabah aksatmamıştı. O da patates kızartmasının çıtır çıtır olanını severdi. Ve tıpkı babası gibi lokantada çoğu zaman garsona patatesleri geri götürmesini, yaktıktan sonra getirmesini söylerdi. Marshall babasının ölümüyle ilgili bir soru sorunca gözünden yaşlar boşanıverdi Shelley'nin. Babasının 58 yaşında oyun arkadaşlarıyla Key West açıklarında balık tutarken kroner kalp yetmezliğinden öldüğünü söyledi. Tam oltaya takılan balığı çekerken gidivermişti adam. Hatta Shelley cenazede kafasında hep babasının yakaladığı o son balık olduğu için nasıl utanç duyduğunu bile anlattı Marshall'a. Balığı sudan çıkarmayı başarmış mıydı acaba? Balık büyük müydü? Arkadaşlarıyla hep tutulacak en iri balık üzerine bahse tutuşurlardı. Belki babasına bir para kalmıştı orada. Daha doğrusu babasının mirasçısına. Babasının birlikte balığa çıktığı ahbaplarını bir daha hiç görmeyecek olabilirdi. Ve bu sorular dilinin ucuna gelip gelip durmuştu cenaze boyunca. Bunları sormaktan bir tek utanma duygusu alıkoymuştu onu. Babası öleli beri Shelley şu veya bu vesileyle her gün düşünüyordu onu. Sabahları giyinip aynada kendisine bakarken baldır kaslarını sarkmaya başladığını, kalçalarının giderek pörsüdüğünü fark ediyordu. 39 yaşındaydı ve babasına her geçen gün daha çok benzemeye başlamıştı. Seans sona erince Marshall'la Shelley hızlı bir ilerleme süreci içinde bulunduklarına, dolayısıyla en kısa zamanda tekrar görüşmelerinin uygun olacağına karar verdiler. Marshall'ın birkaç saati boştu. Peter McCondon'un yerine kimseyi almamıştı ve ertesi hafta için 3 randevu verdi Shelley'e. 13. Yani bu analistin iki hastası yakın arkadaş. Dinliyor musun diye sordu Paul. Ernest tatlı ekşi Morina buğulamanın kılçıklarını yemek çubuklarıyla ayıklamaya dalmıştı. Sacramento'da söyleşi günü vardı. Paul de onu görmek için gelmişti. Çin tavernasında dipteki masalardan birine oturmuşlardı. Büyük bir lokantaydı burası ve salonun göbeğindeki bir krom ve çam ağacından nar gibi kızarmış ördeklerle tavuklar sergileniyordu. Ernest söyleşi günü üniformasına bürünmüştü. Beyaz kaşmirden boğazlı kazağının üstüne mavi kruveze ceket. Tabii dinliyorum. Hem yiyip hem dinleyemem mi sanıyorsun? İki yakın arkadaş aynı psikanalistten analiz görüyor. Ve bir gün tenis oynadıktan sonra diye devam etti Paul, analistleri hakkında tuttukları notları karşılaştırıyorlar. İkisi de adamın alemi mutlak puzlarında dolaşmasına sinir oluyor ve biraz eğlenmeye karar veriyorlar. Ona aynı rüyayı anlatmak üzere anlaşıyorlar. Neyse, ertesi gün biri sabah saat 8'de anlatıyor rüyasını ve aynı gün saat 11'de adam öbüründen de tamı tamına aynı rüyayı dinliyor. Her zamanki gibi hiç istifini bozmayan analist ne kadar ilginç diye haykırıyor. Bugün aynı rüyayı 3. kez dinliyor. Güzel fıkra dedi Ernest. Keyifle tadını çıkarmakta olduğu lokması ağzında güleyim derken az kalsın boğuluyordu. Peki bunun ne alakası var şimdi? Bir kere şununla alakası var. Kendilerini gizleyenler yalnızca terapistler değil. Birçok hasta divanda yalan söylerken yakayı ele verir. Bir iki yıl önce bir hastam vardı. Anlatmış mıydım sana? Birbirinden habersiz iki terapist de aynı anda gidiyormuş meğer. Niye peki? Bir nevi intikam hırsı işte. Terapistlerine karşı zafer kazanacak herif. İkisinin yaptığı yorumları karşılaştırıp eğleniyormuş. İkisi de kendinden gayet emin bir şekilde birbirine taban tabana zıt ama ikisi de eşit ölçüde akıllara seza yorumlar yapıyorlar tabii. Aman ne büyük zafer dedi Ernest. İhtiyar Profesör Whitehorn ne derdi bunu hatırlıyor musun? Firuz zaferi. Firuz dedi Ernest. Adamın en sevdiği laftı. Psikoterapiye direnç gösteren hastalardan ne zaman bahsetse kullanırdı bunu. Ama bak diye devam etti Ernest. Senin şu iki terapiste birden giden hastan var ya. Hopkins'teyken ne yapardık hani hatırlasana. İki ayrı gözetim terapistine aynı hastayı anlatır. İkisinin hiçbir konuda mutabık kalmadığını gördükçe gülerdik kendi kendimize. Bu da aynı işte. İki terapistle ilgili hikayen çok ilginç geldi bana. Ernest elindeki çubukları masaya bıraktı. Acaba diyorum, benim de başıma gelir mi? Sanmam. Hastanın ne zaman doğru söylediğini anlarım ben. Bundan kesinlikle eminim. Bazen başlangıçta şüpheler olabilir. Ama bir an gelir, artık ondan sonra hakikate ortak olduğumuza dair en ufak şüphe kalmaz. Hakikate ortak olmak. Güzel söz Ernest. Ama ne demek? Hastayla bir ya da iki yıl boyunca aralıksız çalışırsan sonra öyle bir şey olur veya bir yerden öyle bir şey duyarsın ki hasta hakkında bildiğin bütün her şeyi yeni baştan değerlendirmen gerekir. Bunun başıma ne kadar çok geldiğini anlatamam sana. Bazen bir hastaya yıllarca bireysel terapi uygularım. Sonra grup terapisini alırım onu. Ve gördüklerim karşısında nutkum tutulur. Aynı insan mıdır ikisi? Bana göstermediği ne kadar çok yönü varmış meğer. 3 yıldır diye devam etti Paul. Gördüğüm bir hasta var. Çok zeki bir kadın. 30 yaşlarında. Kendiliğinden, benden kesinlikle hiçbir zorlama gelmeden babasıyla ilgili ensest anıları hatırlamaya başlamıştı. İşte 1 yıl kadar bunun üzerine çalıştık ve senin tabirini kullanacak olursak hakikate ortak olduğumuzdan şüphem kalmadı. Anıların geri geldiği o dehşet dolu aylar boyunca onun elinden tuttum. Babasıyla bu konuda yüzleşmeyi denedikten sonra yaşanan aile faciaları boyunca ona destek oldum. Oysa şimdi belki medyadaki fırtına harekatı doğrultusunda bu ilk anılarından şüpheye düşmeye başladı. Vallahi doğrusunu istersen ben sersime döndüm artık. Hayal nedir, hakikat nedir, hiç fikrim yok. Üstelik bir de bu kadar kolay gaza geldiğim için beni eleştirmeye başladı kadın. Geçen hafta rüyasında ana babasının evinde görmüş kendini. Goodwill marka bir kamyon gelip evi temellerinden yıkmaya başlıyormuş. Ne diye gülüyorsun? Goodwill'in iyi niyet anlamına geldiğini düşündüm de. Bil bakalım kim bu kamyon? 3 hakkım var. Tamam. Bunun esrarengiz bir yanı yok. Kamyonla ilgili çağrışım yapmasını söylediğimde dalga geçer gibi rüyanın adını söyledi bana. Yardım eli bir daha kalktı. Senin anlayacağın rüyanın mesajı şu. Yardım ediyormuş gibi yaparak ya da yardım ettiğime inanarak ben onun evini ve ailesini ta temelinden sarsıyorum. Besle kargayı. Aynen. Ve kendimi savunmaya çalışmak gibi de bir aptallık ettim. Burada senin kendi anılarını analiz ettik deyince de her anlattığına inanacak kadar saf olduğumu söyledi bana. Hem diye devam etti Paul. Belki de haklıdır. Belki çok safız biz. Hastaların kendi hayatlarındaki hakikati dinleyelim diye bize para verdikleri düşüncesine öyle alışmışız ki yalan söyleyebilecekleri hiç aklımıza gelmiyor. Geçenlerde bir araştırma yapıldığını duydum. Psikiyatristler bir de FBI ajanları yalanı doğrudan ayırma konusunda çok beceriksizmiş. Şu ensest tartışması da iyice tuhaflaşıyor. Beni dinliyor musun Ernest? Devam et. Ensest tartışmasının iyice tuhaflaştığını söylüyordun. Evet, bir de şeytana tapma ayinlerinin dünyasına girdin mi iş iyice acayipleşiyor. Bu ay ilçe hastanesindeki yataklı hasta ünitesinde ben nöbetçiyim. Ünitede kalan 20 hastadan 6'sı bu gibi ayinlere katıldıklarını iddia ediyorlar. Terapi gruplarında onları duysan aklın durur. Bu 6 hasta şeytana tapma ayinlerini öyle bir canlılık ve inandırıcılıkla anlatıyor ki kimse herhangi bir şüphe dile getirme cesareti gösteremiyor. Anlattıkları arasında neler yok neler. İnsan kurban etme, yamyamlık, üstelik hastane personeli de ağzını açıp itiraz etmeye çekiniyor. Grup terapistleri bu anlatılanlara ses çıkaracak olsa grup tarafından topa tutulurlar. Tam anlamıyla elleri kolları bağlanmış durumda. Aslında personel arasında bunlara gerçekten inananlar da var. Tam bir tımarhane yani. Ernest balığını ustalıkla çevirip öbür tarafını yemeye başlarken başını sallayarak onu doğruladı. Çoğu kişilik bozukluğunda da var aynı sorun diye devam ediyordu Paul. 200 tane çoğu kişilik vakası bildiren terapistler tanıyorum. Hem de iyi doktorlar bunlar. Başka iyi terapistlerde de tanıyorum. Adamlar 30 yıldır bu işte ve daha hala tek bir vakayla karşılaşmadıklarını söylüyorlar. Hegel'in sözünü bilirsin diye karşılık verdi Ernest. Minerva'nın baykuşu alacakaranlıkta uçar. Belki de bu konudaki hakikati ancak salgın geçip de daha nesnel bir gözle bakabildiğimiz zaman anlayacağız. Ensest kurbanları ve çoğu kişilik vakalarıyla ilgili sözlerine katılıyorum. Ama bir an için bunları bir kenara bırakıp terapi gören günlük vakalara bak. Bence iyi bir terapist hastalarıyla ilgili hakikati anlar. Sosyopatlar da mı anlar?